Ayrım 9. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 114. Sezen Öz. Devletin görevi işlenen cinayetlerin failini bulmaktır. Bize Doğan Öz'den söz eder misiniz? Doğan, çocukluğunu Afyon'un Sultandağı ilçesinde geçirdi. Babası gezici baş öğretmendi. Onun yanına takılıp at sırtında köy köy dolaştığını anlatırdı. Ortaokul ve liseyi Afyon Lisesi'nde okudu. Ortaokuldan beri tanışıyorduk. Doğan, bulunduğu çevreye ışık saçan çocuklardandı. Durmadan okurdu. Başta klasikler olmak üzere Afyon Kütüphanesi'nde bulduğu her şeyi okurdu. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1959 yılında mezun oldu. Ben de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum ve 1961 yılında mezun oldum. 17 Temmuz 1961 yılında evlendik. Eskişehir'e yerleştik. Öğlene kadar avukatlık stajı yapıyor, sonra da öğretmen olarak derse giriyordum. Doğan çok seviyordu mesleğini. Eskişehir, Diyarbakır, Çermik, Afyon, Bolbedin, Konya, Elazığ, İnebolu, Mardin, Denizli, Ankara'da savcılık yaptı. Hep çetrefil davalarla yüz yüze geldi. Bolbadin'de Nurcular aleyhine davalar açmış, Denizli'de Necmettin Erbakan'ın kardeşi Akgün Erbakan'ın Almanya'da topladığı paraları soruşturmuştu. Türkiye'yi adeta bir uçtan bir uca savcı kimliğiyle kat etmişti. Çocuklarımızın her biri farklı bir ilde nüfusta kaydedildi. Turan Eskişehir'de, Hakan Diyarbakır Çermik'te doğdu. Bengi'nin doğumunu beklerken Doğan'ı ikinci kez İnebolu'ya tayin ettiler. Peş peşe atamalarla birlikte hep yer değiştiriyorduk. Yıllar ilerledikçe yolculukların da sayısı çoğaldı. Mardin'e yalnız gitti. Bu atamaya canı çok sıkılmış, bir gecede saçları bembeyaz olmuştu. Ayrı düştüğü çocuklarına bir keresinde sesinden okuduğu bir kaset mektup gönderdi Mardin'den. Çocuklarım diye başladığı seslenişinde şunları söylüyordu. Bugün 16 Mayıs 1974 ve ben bugün sizden ayrıyım. Mardin'deyim. Sizleri nasıl arıyorum bilemezsiniz. Artık 40 yaşındayım. Annenizle ta lise öğrenciliğimiz yıllarında karşılaşmış ve tanışmıştık. Ve birbirimize tapmıştık. Ve yarın Turan'ın doğum günüdür. Anneniz ve ben yalnız insanları sevdik. Yalnız toplumun mutlu olmasını istedik. Yalnız kendimizden verdik. Sonra uzun öğrencilik yılları, sonra görev yılları Turan doğdu. Çermik'te çalışırken Hakan doğdu. Ve biz mutluyduk. Çok çok uzun yıllar sonra siz de buna tanık oldunuz. Bengimiz doğdu. Sanki evimizde papatya tarlası açıldı. Ve biz hiçbir şeyden yılmayalım. Ve biz hiçbir zaman kendimizden utanmayalım. Hatalarımızı kolaylıkla kabul edelim. Başarılarımıza hiç korkmadan yürüyelim. Biz yeni bir tür insan, iyi insan, iyi insan, yaratıcı insan olmaya yürüyelim. Çocuklarının önerdiği iyi insanlık ilkesini önce kendisine uygulamıştı. Bu yüzden müfettiş soruşturmasına bile uğradı. Kendisine her başvuran dilekçesini yazmaktan, hastalığına kadar ilgilenmekten sonunda başı belaya girdi. Neden halka bu kadar yakın davranıyorsun diye soruşturma açıldı hakkında. Her şeyi paylaşarak götürdük. Araba aldığımızda birlikte öğrenmiştik kullanmasını. Çocukların sorumluluğunu birlikte paylaştık. Aynı kitapları okuduk. Sinemalara, tiyatrolara gidebilmek için saatlerce direksiyon paylaştık. Başkente giden yollarda. Doğan Özsizce neden öldürüldü? Doğan sık sık tehdit ediliyordu. Öldürülmeden 20 gün önce kapı çalındı. Çankaya karakolundan geldiklerini söyleyen 3 polis memuru vardı karşımda. Biz sizi beklemeye geldik dediler. Apartmanın girişine yerleştiler. Akşam Doğan onları görünce ne yaptıklarını sormuş. 18 numarayı yani bizim daireyi beklediklerini söyleyince de başımıza bir iş geldiğini sanarak epey korkmuş. Kendisi koruma talebinde bulunmamıştı. Telefonlar alıyordu o ara. Bir gece beklediler. Sonra huzursuz olduk. Doğan istemiyorum diye korumayı kaldırttı. Doğan Türkiye üzerine oynanan oyunların ilk farkına varan aydın kişilerden biri olmuştu. Tıpkı dönemin Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul gibi, gazeteci Abdi İpekçi gibi, öğretim görevlisi Bedrettin Cömert gibi, Uğur Mumcu gibi ve daha niceleri. Bu kanı durdurmanın bir yolu olmalı diye düşünüyordu. Görevi gereği yaptığı soruşturmalardan yola çıkarak oluşturduğu bir rapor onun öldürülmesine neden oldu. Bu raporda ortaya çıkan kontgerilla gerçeğidir. 24 Mart 1978 yılında evinin önünde katledildiğinden bu yana Doğan'ın gördüğü bu durum devam ediyor. Doğan Öz gibi insanlar ortadan kaldırıldı. Genel planda 12 Eylül'e giden yolu açmak var. Çünkü ondan sonra bütün yapı taşları oluşturuldu. Yeni bir sistem kuruldu. Ama buna giderken ağaca, çiftçi gibi insanlar kendileri diyor kullandıklarını. Kullanılan kişiler kim? Aslında çok basit bir yöntem var. En nihai olarak bir takım gelişmelerden kim karlı çıktı, kim palazlandı, kim zenginleşti. Onlara bakmak lazım. Ama onlar ipleri ellerinde bulundurulanlar olarak hiçbir zaman açığa çıkmayacak. Kimsenin adamı olmadıkları, kimsenin emrine girmedikleri için bir takım idealleri olan insanlar, satın alınamayacak insanlar bunlar. Belli amaca giden yollar karşılarına her zaman engel olarak çıkabilecek insanlar. Aslında şu anda bulunduğumuz zamana baktığımızda onlara uyumsuz dememiz doğru olur, değil mi? Faili yakalandı, sonra beraat ettirildi. Devletin görevi işlenen cinayetlerin failini bulmaktır. Failini bulmuyorsun ya da fail bulunduysa onun kurtarılmasına seyirci kalıyorsun. Abdi İpekçin faili bulunmuş, faillere yardım mekanizması çalışıyor. Cevat Yurdakul'da katil kim? MHP davası dosyasının içine sokuluyor. 15-20 cinayet bir arada. MHP davası ortadan kaldırılıyor. Cinayetlerle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Failler de aftan yararlanıp çıkıyorlar. Doğan Öz davasında ise onca delile rağmen fail beraat ettiriliyor. Cinayetler ortada kalıyor. Kan davası adına söylemiyorum ama hukuk diye bir şey var. Yoksa devlet, devlet olmaktan çıkar. Bunların arkasında neyi ya da kimi görüyorsunuz? Tetikçiler değilse önemli olan, azmettirenlerse onlar kim? Daha önce bu devlet birileriyle evlenmiş, mukabele yapmış, imza atmış. Gelip o birileri senin ülkendeki adamına her türlü suçu işletiyor. Ondan sonra da sen yasalarını çalıştırıp onları yakalamıyorsun. Yakalanırsa da kurtarıyorsun, cezadan kaçırıyorsun. Bu ülkede yasalar yok mu? Yok, yasalar var. Yasaları uygulamıyorlar. Ben şimdi yasalar çalışıyor diyebilir miyim? Emniyetin görevi ne? Doğan Öz'ün katilleri gerçekten İbrahim Çiftçi değilse, katil kimse bulup yargı önüne getirmek zorunda. Keza Cumhuriyet savcıları takibi yaptırmakla yükümlüdürler. Sanığın yakalanması adına gerekli emirleri vermeli, soruşturma açmalıdırlar. Bu arada hukuka olan inancınızda değişiklik oldu mu? Devlet dediğimiz hükmü şahsiyetleri kimler temsil eder? Dönemin önemli görevlerinde bulunan kişiler bu sorumluluğu paylaşırlar. Hiçbir şey olmamış gibi gözlerini kapayıp kulaklarını tıkayamazlar. Cumhuriyete yönelik bir tehdit söz konusu ise bu tehdidin istihbaratını almak ve gereğini yapmak sorumlulukları vardır. Bu durumda bir insan öldürülmüş ve üstelik bu Cumhuriyet savcısı ise bir başka devletin mensubuymuşçasına kendi ülkesindeki bu büyük olaya seyirci kalamazlar. Bu mekanizmada sorumlular kimlerdir? Emniyet mi, jandarma mı, yargı mı, Yargıtay mı, Bakanlar Kurulu mu, Meclis mi? Cumhurbaşkanı mı, Genelkurmay mı, Başbakan mı? Bizim bütün vicdani hislerimiz rencide olmuş, inancımız yok olmuştur. Ben güya hukuk eğitimi aldım. Babam da hakimdi, eşim de öyle. Onlarla dürüstlük ilkelerini paylaşarak buraya geldim. Ama benim anladığım anlamda hukuk bu değil. Son günlerde her gece medyada bir takım insanlar görüşler bildiriyor. Kimisi adını veremem, bir teşkilata mensubum, ben profesyonelim diyor. Bir diğeri İsveç'te Musa Anter'in cinayet planına kızına açık açık anlatıyor. Mehmet Ali Birand programını işte hakiki Kurtlar Vadisi diye takdim ediyor. Devletin içi böylece çatırdamaya başlıyor ama devleti temsil eden kişilerden hala ses yok. Bu elit toprağı nasıl kaldırılabilir? Kimler karıştıysa bu idareye, bu yönetime bilmek isterdik. Devletin sır küpü ne zaman kırılır ve içindekiler ne zaman sır olmaktan çıkar? Hukuk devleti olmanın esasları nelerdir? Yaşama hakkı nedir? Bu hakkın ihlali suç mudur? Ceza adaleti var mıdır? Soruları bizim için cevapsız kaldı. İnancımız kırıldı. Sorunu çözümsüz haliyle sonraki nesillerimize miras olarak bıraktık. Şimdi artık konuşma ihtiyacı duyan herkes konuşmalı. Suçlusu da mağduru da. Niye bu kullanılanlar konuşmuyor? Onları koruyorlar. Bunun içinde mesaj da var. Bizim için çalışanları harcamayız diyorlar. Çünkü her seferinde bir tetikçilerini öldürseler, başka bir zaman kendilerini adam bulamazlar. Hayatta olsa şimdi nerede olurdu? Doğanın yolu belliydi. Paylaşımdan, eşitlikten, bağımsızlıktan yana olur ve ulusun üretim mekanizmalarını kimseye kaptırmamak için hukuki platformda gerekeni yapardı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 31 Ekim 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP Milletvekili Kemal Anadol'un mafya lideri Alaaddin Çakıcı ve ülkücü militanlarla ilgili kapsamlı soru önergesine İçişleri Bakanı Aksu'nun verdiği yanıt haber olarak yayımlandı. Eski MİT kontr Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Abdullah Çatlı, Alaaddin Çakıcı, Oral Çelik, Haluk Kırcı ve birçok ülkücünün MİT tarafından kullanıldığını defalarca beyan etmiştir. Bu kişilerin MİT tarafından kullanıldığını kabul ediyor musunuz? Cezaları yargı yoluyla kesinleşen, yurt içi ve yurt dışında devletçe aranan suçluların, devletin en önemli istihbarat birimi tarafından kullanılmasının yasal dayanağı nedir sorusuna Aksu şu yanıtı verdi. Yürütülen istihbarat faaliyetlerinin gizliliği ve üstlenilen görevin hayati riskleri de göz önünde bulundurularak ilgili kanun ve iç mevzuata çok gizli, gizlilik derecesine haiz bulunmakta olup bu tür bilgilerin paylaşılması ve ifşası suç sayılmaktadır. Eminim tıpkı bizim gibi 12 Eylül 1980 öncesi yakınlarını kaybeden faili meçhul ve yine 12 Eylül 1980 sonrasında da devam eden katliamlara maruz kalan kayıpların yakınlarını derinden ilgilendiren, adeta şok eden bir yanıt. Aklıma gelen sorulara yanıt bulamıyorum. Bizler yıllar yılı onur duyduğumuz Cumhuriyet yönetimiyle idare edildiğimizi düşündük. Her birimiz de ona layık olma gururuyla ve sorumluluğuyla görev ve mesleklerimizde çalıştık. Kaybettiğimiz kişiler de aynı bilinçte çalışan, mesleklerinde başarılı, ender insanlardı. 1980'den önceki kayıplarla konu bitmedi. Sözü edilen sır daha sonraki birçok can alıcı olaylarla sürdü. Her seferinde Cumhuriyet'in en seçkin insanlarını almaya devam ediyordu. Bu yüzlerce insanın ne tesadüf failleri yoktu, olamazdı. Nasıl olsun ki? Bir türlü devletin organları bu olayları çözmeye yetemiyordu. Cumhuriyetimizin yasama, yürütme ve yargı organlarının işlevlerinin ve donanımlarının gizli sır mensuplarına tanınmasıyla bu kişiler yasa dışı olayları, cinayetleri işledikten sonra cici pasaportlarını ve örtülü ödenekten harçlıklarını alıp seyahatlerine çıkıyorlardı. Geçmişe bakıyorum, bu faillerin bir kısmı yakalandı ama süreçte bazı eller bunları kurtardı. Yargılama safhalarında bu davalardan mahkumiyetle neticelenen kararlar göremedik. Düşünmeden duramıyorduk. Devletin organları bu kadar aciz olamazdı. Mutlaka faili yakalayıp yargıya teslim etmeleri gerekirdi. Şimdi yetkili bir devlet organı mensubu İçişleri Bakanı Sayın Aksu, sırlar yasal korumada diyor. Öyleyse ben şahsen eşim Doğan Öz'ün öldürülmesi ve sanıkların yargılanması sürecini en yakın izleyen kişi olarak ki sanık yeterli kanıtlara rağmen kurtarıldı, soruyorum. Onun öldürülmesindeki korunan sır neydi? O tarihte bu sır var mıydı? Bu sırlar sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne gibi kazanımlar edindi? Bu kişiler özveriyle çalışan Cumhuriyet'in savcısı, emniyet müdürü, öğretim üyesi, profesörler, doktorlar, gazetecilerdi. Yıllar yılı mağdur insanlar bu olayı ne kendi akıllarıyla çözebildiler ne de çocuklarını yanıtlayabildiler. Aradan geçen bunca yıl sonra çoğu dosyalarda zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Doğrusu bundan sonra bu sırrı açıklamakta bir sakınca görememişler herhalde. Bu yapılan cumhuriyeti ve anayasal düzene karşı içeriden çökertme hareketinden başka nedir? Başta hukuka saygılı, hukuk dışı uygulamalara karşı gerekli tepkileri gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in ve yasama görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hassasiyet gösterip dikkatlerini bu konuya toplamalarını, ailemiz ve bizim gibi devlet sırrı adıyla yakınlarını kaybeden binlerce aile adına talep ediyorum. Sanırım bunu istemeye hakkımız var. Yetkililerin bu kan emici çeteyi dokunulmaz kılan kalkanı kaldırmaları yapacakları en saygın görev olacaktır. Eylül 2006. Ardından, kim ne biliyorsa anlatsın. Bengi Heval Öz. Aslında binlerce defa tekrarlanmış bu faili meçhul ama faili belli Doğan Öz katliamını bir kez daha anlatmak zorunda olmak çok güç benim için. Ama biliyorum ki bu benim görevim. Olan olayları, yaşanan acıları unutturmamak, hep haykırmak ve hesap sorulmasını istemek, biz ve bizden sonra yaşanan ve yaşanacak olan nice benzer olaylar için. Unutmaya, geçiştirilmeye ve kabullenmeye çok yatkın bir milletiz. Ama maalesef bunun bedeli çok ağır ödeniyor. Toplumsal belleği olmayan, hafızasını yitirmiş bir millet kimliğini ne kadar koruyabilir ki? Oysa herkes ne hatırlıyorsa anlatmalı. Babam kimseyi idama mahkum etmemişti ama yolunu tıkıyordu belli ki bazı insanların. Yargısız bir infaza ya da başka türlü bir yargı sisteminin infazına kurban gitti. Bu artık mafya mıydı, üst devletin özel emri miydi, derin devlet miydi, devletin ta kendisi midir bilmem. Ama babam ölüm cezalarına, yani insanın en birinci hakkı olan yaşama hakkının elinden alınmasına karşı çıkan ilk savcıdır. Bizler, yani ölenlerin yakınları için yitirdiklerimiz öncelikle birer baba, koca, toplumda ise değerli savcı, emniyet müdürü ve gazeteciler yitip gitti. Ne olurdu babam hala baba diyebiliyor olsaydım? Ne olurdu? Cevat amcayı emniyette odasında ziyaret edebilseydim? Ne olurdu Adli amcanın gazetesinde arada sırada yazılarım çıksaydı? Ne olurdu Uğur ağabeyime takıldığım bir şey hakkında soru sorabilseydim? Ve daha niceleri, öğretim üyeleri, araştırmacı, yazarlar, doktorlar. Babam Cumhuriyet savcısıydı. Savcılar devlet düzenini ve Cumhuriyeti korumak için vardır. Biz yeni bir tür iyi insan, yaratıcı insan olmada yürüyelim derdi bize. İyi insan tüketici değil, üreten, öldüren değil, yaratan. Onun devlet güvenlik mahkemelerine karşı çıktığını, bunun Cumhuriyet yasalarına aykırı bir uygulama olduğunu, ülkede demokrasiyi çökertebilecek kadar tehlikeli olduğunu savunan bir savcı olduğunu hatırlatmadan edemeyeceğim. Ama asıl neden öldürüldü babam? Kontrgerilla diyorlar. Ne güzel bir isim değil mi? Kontrgerilla. Masal kahramanı gibi. Mesela Cinderella gibi. Bu kahramanı kimse görmüyor ama her yerde varlığını hissediyor. Devletin içinde, kuytu köşelerde saklanan bir tür üst yargı merciği olsa gerek. Koruyucu melek misali. Üst yargı dedim ya, karanlıkta ansızın hiç beklenmedik bir anda olaya el koyup kendisine göre yargısını verip infazını doğrudan uygulayan sistem. Ve sonuç, faili meçhul cinayet. Kuşkusuz devlet yararına. Peki, ben ne yapayım, neye inanayım? Babam bu devlet için görev yaparken devlet yüzünden öldü diye dava açsam, davayı nereye yönelteceğim? Kimden ve nasıl bir cevap, bir sonuç alacağım? Adalet, kanun. Bugün başıma bir iş gelse kendi yönetimlerimle mi çözmeye çalışırım, yoksa güvenmediğim güvenlik görevlerinden yardım mı isterim? Şimdi artık dünyanın en doğal şeyiymiş gibi kanıksanmış, normal karşılanan devlet-mafya çete ilişkisi ve bunun altında yatan bir derin devlet yapısı ne dün, ne önceki gün, ne özel zamanının, ne de evren zamanında ortaya çıkmış. Ta 1978 yıllarında bir savcı görmüş ve bu yüzden de susturulmuştu. Oysa ki artık bir yolsuzluk haberi manşetten bile girmiyor haber kaynaklarımıza. O kadar alelade sıradan. Babam sağ olsaydı, babam susturulmasaydı ve sadece ve sadece görevini yapmasına izin verilseydi, namuslu bir biçimde, babamı katledenlerin tetikçisi bellidir. Şu an hayattadır ve beraat etmiştir. Hiçbir zaman idam edilmesini istemedik zaten. Ama gerçekler ortaya konsun istedik. Gerçekler ortaya çıksın ve tetikçilerin arkasında kim var bilmek istedik. Bizim davanın sanığı İbrahim Çiftçi, Susurluk olayından hemen sonra gazeteye ilk demeç verenlerden oldu. Biz kullanıldık diye. Bu haber 13 Kasım 1996'da Milliyet Gazetesi'nde manşetten yayımlandı. Şimdi ise hepsinin ağzından aynı özür çıkıyor. Biz memleketimizin iyiliği için savaştık. Biz kullanıldık. Bizi devlet kullandı. Sistem bizi yarattı vesaire. Yani dilim varmıyor ama bizim babalarımızın ölmesinin sorumlusu devlet mi oluyor? Benim içimde yaşadığım bu topraklar üzerindeki bu devlet benim katilim mi? Peki öyle olsun. Ama bu kullanılanlar neden hala konuşmuyorlar? Neden hala arkalarına aynı mekanizmayı dayayıp üstü kapalı 3-5 cümle kuruyorlar? Hepimiz çıkalım ortaya, bildiğimiz ne varsa anlatalım desem olmaz mı? Olmaz mı? Ben yine de bir ümit taşıyorum hala. Tetikçilerin bile bir hayatı var. Çocukları, sevdikleri, değer verdikleri var. Onların da benim gibi bir dünyayı düşlediklerini ümit etmek tek avuntum. Artık gerçekler açığa çıksın. Kimse kendisini kullandırmasın. Kimse kendisini figüran ya da piyon gibi hissetmesin. Temiz bir dünyanın alnı açık fertleri olalım. Gelin hepimiz konuşalım. Kim ne biliyorsa anlatsın. Gerekirse adını deşifre etmeden, anonim kalarak anlatsın. Ama doğrular sadece gerçekten doğar. Gerçek asıl yol göstericimiz olsun. Bu benden sizlere davet. Cumhuriyet 8-9 Şubat 2006. Doğan Öz, onurlu bir savaşçı. Muzaffer İlhan Erdost. Doğan Öz'ün şiirlerini genellikle içinden geldiği bir anda karaladığı söylenebilir. Çünkü kimi bir sigara gelincik kapağına, kimi bir lokantanın sipariş pusulasına, kimi bir sandık seçmen listesi basılı kağıdın boş yerlerine, kimi kitapların kapak içlerine, Büyüklü küçüklü, pelur, tekstir, bloknot kağıtlara, kurşun kalemle, tükenmez de dolma kalemle yazılmış ve bazıları değişik kalemlerle düzeltilmiş, bazıları ilk yazdıkları gibi bırakılmış, şiirlerin bir kısmının üstüne ya da altına yazılış tarihleri düşülmüş. Bunlardan bize en uzağı 11-1-1968 ve en yakını ilk yaz 1977 tarihini taşıyor. Yazıldığı yerlere ve yörelere göre değişmiş şiirlerinin konuları. Bir başka deyişle konuları kendisi gibi gezmiş yurdunda. Ama hepsinde ortak bir yan var. Dinmez bir özgürlük tutkusu, engin bir halk sevgisi, baskıya, ezilmişliğe, yoksulluğa başkaldırma ve hepsinin üzerinde sarsılmayan bir umutla dolu oluşu. Bunun kadar önemli bir yanı her an ve her yerde duyarlılıkla algıladığı doğayı, yakın çevresini, bulunduğu yöreyi, ülkenin ve insanlığın sorunlarını birbirine kaynaştırarak, bütünleştirerek bir kağıt parçasına aktarması ve orada bırakması. Bu, onun duygulu, duyarlı yönünü, yaşam dolu o denli yalın ve gösterişsiz özünü sergiler. Ve bir şiir olarak ortaya çıkmaya umursamaz bir iştenlikle de yüklüdür. Bu nedenle de bir bakıma onun bu iştenliğine karşı bir girişimle şiirlerini okura iletmenin ilk düşüncesi, onun özünün, kişiliğinin, dünyayı kavrayışının, şiir ölçeği içerisinde sergilenişinin bir sunumu olmuştur. Soluk aldığı gök kubbesinde, dolaştığı sokaklarında, gizliği yurdunda, gericiliğe karşı amansız savaşım vererek ülkenin demokratikleştirilmesinde büyük bir utku kazandığı zamanki gibi her zaman gür, coşkulu, inançlı, geleceğe, halkına, insanlığa, sevgiyle ve umutla yönelen, kırmızıyı çalan sarı saçlarının parmaklığında ışık saçan özünü bu şiirlerden soğurmak o denli olanaklı. Ve o, niçin bir 24 sabahı pusuya düşürüldü, niçin acımasızca vuruldu? Bütün bunların en sağlıklı yanıtını da bu şiirlerde bulmak olanaklı. Neyi sevdiyse ona düşman olanlar tarafından, neyi savunduysa ona düşman olanlar tarafından ve ne için savaştıysa bu savaşta karşıda ve karşısında olanlar tarafından öldürüldü. O bu yurdu sevdi. Bu yurda düşman olanlar tarafından öldürüldü. O insanlığı sevdi. İnsanlığa düşmanlar olanlar tarafından öldürüldü. O gericilikle, şövenlikle ve en sonu faşizmle savaştı. Ve bugün gericiliğe, şövenliğe, ideolojilerine bayrak yapan faşistler tarafından öldürüldü. O özgürlüğün dirençli savunucusu, o bağımsızlığın yürekli savunucusu, o demokrasinin kararlı savunucusu, o ilerici ve devrimci olanın yürekten savunucusu. Özgürlük düşmanları tarafından, bağımsızlık düşmanları tarafından, kısacası ölmekte olanlar tarafından pusuya düşürüldü. Dostlar, biz ölmeyiz savaşta diye yazmış usulca bir kağıt parçasına. Şimdi o, daha büyük adımlarla iyi insan, iyi insan, iyi insan, yaratan insan olmaya yürüyor. Ve o yumuşak, dost, güleç, coşkulu sesi, o çok sevdiği yurdunun gök kubbesi altında, o çok sevdiği halkının yüreğinde, milyonların bilincinden milyonların bilincine çığıldayarak akıyor. Biz ölmeyiz. Türkiye Yazıları Şubat 1990. Sosyalizmi Seviyorum Onur Yayınları Ankara 2006. 9. ayrımın sonu sayfa 124.